Ayrım 70 Sürü Frank Schätzing Sayfa 719 Tahliye. Independence'daki birçok insanın aksine Crow olan biteni tam olarak biliyordu. Parlayan kürenin yükselişini gövdedeki kameralar monitörlere taşımıştı. Anlayabildiği kadarıyla top jölemsi maddeden yapılmıştı ve patladığında gaz içinden dışarıya genleşmişti. Muhtemelen metandır diye düşündü Crow. Dönen kabarcıklar arasında tanıdık bir görüntü yakalamıştı. Gemiye doğru hızla ilerleyen bir denizaltı. Torpidolarla silahlanmış bir deep flight. Patlamayı takip eden saniyelerde cehennem sökün etmiş ve Shankar'ın başı masaya çarpmıştı. Ciddi bir kanaması vardı. Askerler ve teknisyenler CIC'ye dalıp onları dışarı çıkarmadan önce Crow onun ayağa kalkmasına yardım etmişti. Susmayan alarm sirenleri vızıldamaya devam ediyordu. Onlara dışarıya kadar eşlik etmek için bir subay gelmişti ve ikisini kıç taraftaki bir merdivenden yukarı çıkarmıştı. Adanın tam içinden uçuş güvertesine dedi, "Hiçbir şey için durmayın. Sonraki talimatlarınız yukarıda verilecek." Crow sersemlemiş Shankar'ı merdivenden yukarı itekliyordu. Kadın küçük ve cılızdı. Shankar ise iri ve ağır. Tüm gücünü kullanması gerekti. "Kaldır kıçını Murray," dedi öksürerek. Shankar'ın elleri trabzanlara tutunurken titredi. Zar zor kendini yukarı çekti. "Kurduğumuz temasın böyle biteceği hiç aklıma gelmez," dedi nefes nefese. "Yanlış filmleri seyretmişsin." Esefle patlamadan birkaç saniye önce yaktığı sigarasını düşündü. Hala CIC'de yanıyordu. Ne israf. O anda bir sigara için her şeyini verebilirdi. Öbür tarafı boylamadan önce son bir sigara tüttürebilmek ne güzel olurdu. İçgüdüleri ona gemideki hiç kimsenin kurtulamayacağını söylüyordu. Ama hayır diye düşündü aniden, saçmalama, can kurtaran sallarına muhtaç değiliz, helikopterlerimiz var. İçini bir rahatlama hissi kapladı. Shankar merdivenin tepesine ulaşmıştı. Eller uzanarak onu yukarı çekti. Crow onu izlerken bu yaşadıklarının belki de insanlığın en iyi bildiği türden bir iletişim olduğunu düşündü. Saldırgan, acımasız ve ölümcül. Askerler onları adanın içlerine götürdüler. "Pekala bayan uzaylı," diye düşündü. "Hala evrende zeki yaşam formları bulmak istiyor musunuz?" "Sigaranız yoktur herhalde, değil mi?" diye sordu askerlerden birine. Adam ona baka kaldı. "Bayan, şaka ediyorsunuz herhalde. Buradan hemen uzaklaşmaya bakın." Buchanan. Buchanan ikinci subay ve dümenci ile birlikte köprüdeydi. Son gelişmeleri takip ediyor ve gerekli emirleri veriyordu. Sükûnetini koruyordu. Anladığı kadarıyla çarpışma makine dairesini ve depolama alanlarının bir bölümünü havaya uçurmuştu. Depolar önemli değildi ama makine dairesindeki hasar, hidrolik sistemler ve yakıt pompalama istasyonlarında bir zincirleme reaksiyon başlatmış, yeni patlamaları tetiklemişti. Aracın sistemleri birer birer çöküyordu. Gemi elektriğini motor gücüyle çalışan bir dizi enerji istasyonundan sağlıyordu. İki gaz türbinine ek olarak Independence'ın 6 dizel elektronik jeneratörü vardı ve bunlar da arka arkaya bozulmuşlardı. Artık şu anda ilk öncelikleri tahliyeydi. Patlama geminin içlerinde olmuştu ama bazı ön kargo kompartımanları şimdiden suyla dolmuştu ve Independence Pruva tarafından batıyordu. Gövdeye çok fazla su dolmuştu. Basınç arttıkça su prova bölümünün en uçlarına kadar yol alacak, sonra çelik perdeleri yararak bir üst kata çıkacaktı. Eğer kıç taraftaki çelik perdeler de dağılırsa gemi suyla dolacaktı. Buchanan hayal kurmuyordu. Geminin kesinlikle batacağını biliyordu. Asıl mesele ne zaman batacağıydı. Kurtulup kurtulamayacakları ona ve gemide ne olup bittiğini doğru tahmin etmesine bağlıydı. Şu anda suyun laboratuvarın altında olan araç kargo güvertesini basmak üzere olduğunu tahmin ediyordu. Muhtemelen asker yatakhanelerinin bir bölümüne de girecekti. Ellerindeki tek küçük teselli gemide hiç denizci olmamasıydı. Bir savaş durumunda yaklaşık 3000 adamı tahliye etmesi gerekirdi. Şimdi ise sadece 180 adam vardı ve onlar da çoğunlukla üst kattaydı. CIC'deki büyük resimden gelen bilgileri gösteren monitörlerden bazıları çalışmıyordu. Bu çananın tam üzerindeki mühürlü bir kutuda kırmızı telefon vardı. Pentagon'a olan acil bağlantı. Gözleri düzgün ve mantıklı bir düzenle yerleştirilmiş göstergelerde, iletişim cihazlarında ve yön bulma aletlerinde gezindi. Artık bunların hiçbirinin faydası yoktu. Gereksiz hurdalık. Tepede iniş mürettebatı herkesi hareket halinde tutuyordu. İnsanlar adadan çıkarılıyor ve pervaneleri dönen helikopterlerin beklediği yere yönlendiriliyorlardı. Her şey çok çabuk olmuştu. Buchanan kısaca uçuş kontrol ile konuştu ve köprünün yeşil tonlu pencerelerinden dışarıyı izledi. Bir helikopter henüz havalanmış gemiden uzaklaşarak gözden kayboluyordu. Kaybedecek zaman yoktu. Eğer Pruva biraz daha batarsa uçuş güvertesi geniş bir kaydırağa dönüşecekti. Helikopterler güvenli bir şekilde sabitlenmişti ama çok yakında durum kritik bir hal alacaktı. 3. Kat. Anabak çok fazla insanla karşılaşmadı. Lee veya Peake'le burun buruna geleceğinden korkuyordu ama herhalde onlar diğer yöne gitmişlerdi. Nefesi kesilerek ve göğsündeki sürekli acıyla koridorda koşarak revire ulaştı. Revir terk edilmişti. Ne Anceli ne de onun ekibinden bir iz vardı. Malzemelerin tutulduğu bölüme varana kadar bir dizi yataklı odanın içinden geçmesi gerekti. Dolaplar ardına kadar açıktı ve yerler yürüdükçe ayağının altında çatırdayan cam kırıklarıyla doluydu. Birbiri ardına çekmeceleri açtı ve raflardaki enkazı karıştırdı ama şırıngaları bulamadı. Onları ne cehennemde saklıyorlardı? Şırıngaların ameliyat odalarında genelde nereye konduğunu hatırlamaya çalıştı. Küçük çekmecelerde, hayal edebiliyordu, küçük çekmecelerle dolu vernikli dolaplar. Altında bir gümbürtü koptu, çatırdama sesleri gemiyi sardı, çelik bükülüp eğiliyordu. Anabak tam karşısındaki odaya hızla daldı. Malzemelerin çoğu ezilmişti ama odada birçok vernikli dolap vardı ve yerlerine çakılmışlardı. Çekmeceleri açıp içlerini karıştırdı ve sonunda aradığını buldu. Steril ambalajında bir düzine şırıngayı kaptı ve ceketine sıkıştırdı. Artık geri dönmeliydi. Planları delilikti. Ya Karen haklıydı ve bu dahiyane bir fikirdi ya da durumun gerçekliğini tasavvur edemiyorlardı. Plan bir yandan umut vaat ediyordu ama diğer yandan olanaksız ve safça görünüyordu. Özellikle de Krov'un derinliklere yolladığı mesajların karmaşıklığıyla karşılaştırınca. Krov neredeydi? Kulakları sağır eden bir çınlama sesi oldu, sanki bir çan parçalanmıştı. Güverte daha da eğildi, boğuk şıpırtı sesleri duyuyordu. Anabak odadan çıkmaya vakti kalıp kalmadığını merak etti. Sonra endişelenmeyi bırakıp koşmaya başladı. Laboratuvar. Weaver onu neyin beklediğini bilmiyordu. Laboratuvarın kapısını açma fikri bile midesinin alt üst olmasına sebep oluyordu. Ama eğer planı uygulayacaklarsa bu ellerindeki tek ümitti. Yer sarsıldı, güvertenin altından gelen guruldama seslerini duydular. Johansson ona yaslandı, ağır ağır nefes alıyordu. ''Haydi yapalım şunu'' dedi. Weaver mini klavyenin üzerinde kırmızı acil durum sembolünün yanıp söndüğünü gördü. Laboratuvar mühürlenmişti. Weaver şifreyi tuşladı ve kapı kayarak açıldı. Su onlara doğru aktı ve ayaklarının etrafında köpürdü. Ama rampadan aşağı akmaktansa bileklerinin etrafında toplandı. Su seviyesi yükseldi. Weaver bir anda neden böyle olduğunu gördü. Gemi öylesine bir açıyla eğiliyordu ki su havuz güvertesine akamıyordu. Rampanın bu bölümü düz bir zemine dönüşmüştü. Bir adım geri gitti. ''Dikkat etmeliyiz'' dedi. ''Jöle dışarı çıkmış olabilir.'' Johansson içeri baktı. İki ceset derin deniz odasının enkazının yanında yüzüyordu. Akan suyun içine girip kapıya ilerledi. Weaver da onu izledi. Gözleri yüksek güvenlik laboratuvarını oluşturan iki büyük konteynere takıldı. Hasar görmemiş gibi göründükleri için Weaver biraz rahatladı. Şu an Fisteria'dan zehirlenmenin zamanı değildi. Kıç tarafta güverte sudan yükselmişti. Büyük bölümü laboratuvarın karşı ucunda derin bir havuz oluşturuyordu. ''Hepsi de ölmüş.'' diye fısıldadı Weaver. Johansson suya bir göz attı. ''Bak, üçüncü bir ceset vardı, Rubin.'' Weaver korku ve tiksintisini bastırmaya çalıştı. ''Birini almamız gerek, hangisi olduğu fark etmez.'' dedi. ''Bunun için daha derine ilerlememiz lazım.'' ''Başka çaremiz yok. Harekete geçti. Karen dikkat et.'' Kadın dönmeye çalıştı ama bir şey onu arkadan çarpmış ve ayaklarını yerden kesmişti. Çığlık atarak suya düştü, çırpınarak yüzeye yükseldi ve sırt üstü döndü. Askerlerden biri önünde dikilmiş ikisine doğru siyah renkli dev gibi bir silah doğrultmuştu. ''Ah hayır'' dedi asker kelimeleri uzatarak. ''Ah hayır!'' Weaver adamın gözlerindeki ölüm korkusunu ve delilik belirtilerini görebiliyordu. Yavaşça ayağa kalktı ve avuç içlerini göstererek ellerini kaldırdı. ''Ah hayır!'' diye tekrar etti adam. Çok gençti, 19'undan büyük değildi ve silahı tutan eli titriyordu. Bir adım geriye attı ve bir Weaver'a bir Johansson'a baktı. ''Her şey yolunda'' dedi Johansson, ''sana yardım etmeye geldik.'' ''Bizi içeri kilitlediniz'' dedi asker. Sesi tizdi, sanki çığlık atacakmış gibi. ''Sizi kilitleyen biz değildik'' dedi Weaver. ''Bizi şu şeyle içeri kilitlediniz, bizi onunla yalnız bıraktınız.'' Bir bu eksikti. Independence batıyordu. Lee'yi durdurmak için zamana karşı yarışıyorlardı. Hala bir ceset almaları gerekiyordu. Ve şimdi de panik olmuş bir çocukla uğraşmak zorundaydılar. ''Adın ne?'' diye sordu Johansson aniden. ''Ne?'' Askerin bakışları titredi. Sonra silahını kaldırıp Johansson'a doğrulttu. ''Hayır!'' diye çığlık attı Weaver. Johansson silahın namlusuna baktı ve yumuşak bir sesle konuştu. ''Bize ismini söyler misin lütfen?'' Asker tereddüt etti. ''Adını bilmemiz gerek'' dedi Johansson dost canlısı bir tavırla. ''Macmillan, ben. Adım Macmillan.'' Weaver Johansson'un ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Birini gerçek hayata döndürmenin en iyi yolu onlara kim olduklarını hatırlatmaktı. ''Teşekkürler Macmillan.'' ''Peki, şimdi beni dinle. Yardımına ihtiyacımız var. Bu gemi batıyor. Son deneyimizi bitirmemiz hayati derecede önem taşıyor. Bu hepimizi kurtarabilir.'' ''Hepimizi mi? Bir ailen var mı Macmillan?'' ''Neden bilmek istiyorsun?'' ''Bana onların nerede yaşadıklarını söyle Macmillan.'' ''Boston.'' Oğlanın yüzü çarpıldı. Ağlamaya başladı. ''Ama Boston.'' ''Biliyorum.'' dedi Johansson aceleyle. ''Dinle, tüm bunları durdurmak için yapabileceğimiz bir şeyler var. Her şeyi, hatta Boston'da olanları bile durdurmak için. Ama yardımına ihtiyacımız var, hem de hemen. Kaybettiğimiz her an ailenin yaşamını tehlikeye atabilir.'' ''Lütfen bize yardım et.'' dedi Weaver. ''Lütfen.'' Asker birbirine bir ötekine baktı. Burnunu çekip silahını indirdi. ''Bizi buradan çıkaracak mısınız?'' diye sordu. ''Evet.'' Weaver başını salladı. ''Söz veriyorum.'' ''Sen neden bahsediyorsun?'' diye düşündü. ''Hiçbir şey için söz veremezsin. En ufak bir şey için bile.'' Lee. Gizli laboratuvar zarar görmemiş gibiydi. Yer cam kırıklarıyla kaplıydı ama diğer her şey olması gereken yerde görünüyordu. Arka planda birkaç monitörün ışığı parlıyordu. ''Şimdi şu silindirleri nereye koymuşlu?'' dedi Lee yüksek sesle. Tabancasını tekrar kılıfına koydu, o da terk edilmişti. Minyatür tanktan gelen mavi bir parıltı görmeyi bekliyordu. Ama sonra Ruby'nin toksini oradaki varlık üzerinde denediğini hatırladı. Hem de söylediğine göre epey başarılı bir şekilde. Lombozlardan birinden baktı. Hiçbir şey, organizma görünmüyordu, bir parlama yoktu. Peak tezgahların ve dolapların arasında dolandı, burada diye bağırdı. Lee aceleyle oraya koştu. Bir sehpa ters dönmüş, her biri bir metreden kısa, ince ve torpido biçimli silindirlerden bir yığını ortaya dağıtmıştı. İki tanesi diğerlerinden belirgin biçimde daha ağırdı ve Lee her iki yanlarındaki işaretleri gördü. Rubin işaretleri kalıcı mürekkeple yazmıştı. ''Bak Sal'' dedi büyülenmiş şekilde, ''yeni dünya düzenini ellerimde tutuyorum.'' ''Görüyorum.'' Bir test tüpü tezgahlardan birinin kenarına kaydı ve bir tıngırtıyla kırıldı. ''Bu durumda yeni dünya düzenini buradan çıkaralım.'' Lee bir kahkaha attı, bir silindiri Peak'e verdi ve elinde diğerini tutarak laboratuvardan çıkmak üzere yürüdü. ''5 dakika içinde yırı sonsuza dek yerin altına gömeceğim, buna inan.'' ''Aşağıya beraberinde kimi götüreceksin? Sence Mick hala yaşıyor olabilir mi?''
''Mick umurumda bile değil.''
''Ben gelebilirim.''
''Teşekkürler Sal, bu çok cömert bir teklif ama nasıl yardım edeceksin? Aşağıda mavi çamuru öldürmemem için bağırıp çağıracak mısın?''
''Bu farklı, sen de biliyorsun. İkisi arasında o kadar fark var ki.''
Neredeyse koridora çıkmışlardı. Karşı yönden biri başı önde koşarak geliyordu.
''Leon!'' Anavak aniden durdu. Çok yakınlardı. Aralarında sadece yan koridora açılan geçit vardı.
''Jude, Sal!'' Anavak onlara baktı. ''Bu ne sürpriz?''
''Bu ne sürpriz?'' acınası bir cümleydi. Anavak hayatı buna bağlı olsa bile rol yapamıyordu. Lee onun gözlerine baktığı anda adamın her şeyi bildiğini anlamıştı.
''Neredeydin?'' diye sordu.
''Ben diğerlerini bulamadım. Yani
Lee zaman kaybettiğini düşündü. Adam belki arkadaşlarını arıyordu. Belki de bir iş çeviriyordu. Fark etmezdi. Anavak yolunda bir engeldi. Lee silahını çekti. Uçuş güvertesi. Yukarı çıkarlarken Crow Shankar'ın tam arkasındaydı ama birden durduruldu. "Burada bekleyin," dedi üniformalı bir adam. "Ama benim..." "Siz bir sonraki grupta olacaksınız." İki Super Stallion şimdiden güverteden kalkmıştı ve adanın hemen yanında arka arkaya park etmiş iki tane daha bekliyordu. Shankar bir grup asker ve siville birlikte helikoptere koşarken ona döndü. Devasa uçuş güvertesi eğilmeye devam ediyordu. Ama o kadar büyüktü ki gemi değil de köpüklü sular sallanıyormuş gibi görünüyordu. "Sonra görüşürüz," diye bağırdı Shankar. "Bir sonraki uçuşa bineceksin." Crow onun helikopterin kuyruğunun altında yükselen rampada aceleyle ilerlemesini ve Super Stallion'un içine girmesini seyretti. Yüzüne buz gibi bir rüzgar çarptı. Tahliye plana uygun ilerliyordu. Yani sadece sabırlı olması gerekiyordu. Ama ya diğerleri neredeydi? Leon, Sigur, Karen? Belki çoktan gitmişlerdi. Bu rahatlatıcı bir fikirdi. Helikopterin kapısı Shankar'ın ardından kapandı. Pervaneler daha hızlı dönmeye başladılar. Gövde. Uçuş güvertesinin hemen hemen 30 metre altında deniz suyundan oluşan sel, ön kargo alanlarının ve alttaki subay yatakhanelerinin çelik perdelerini zorluyordu. Tek bir torpido suda yüzüyordu. Denizaltı patladığında serbest kalmış ama patlamamıştı. Bu sıra dışıydı ama duyulmamış bir şey de değildi. Suyun gücüyle depolama alanlarının birinin içine sürüklenmiş, sonra kayarak karanlıkta yukarı aşağı dalgalanan metal bir kafesin içine girmişti. Yavaşça bir yandan ötekine yuvarlandı. Geminin eğimine uygun olarak santim santim ilerliyordu. Çelik perdeler dayandı ama kafes basınç altında inledi ve gıcırdadı. Hala bağlı olduğu payandalar suyun altında kırılmak üzereydi. Düz çelik duvarda ince yarıklar açıldı. Sabitleme vidalarından biri yavaşça gevşedi ve bütün kütle onunla beraber söküldü. Büyük bir patlamayla yerinden fırladı. Yükselen gerilim aniden serbest kaldı. Kafes havaya savruldu, başka vidalar yerinden fırladı ve duvar parçalandı. Torpido bu karmaşada provadaki kargo bölümleri, denizcilerin büyük yaşam alanları ve laboratuvarın altındaki araç güvertesine bitişik bir alana sürüklendi. Geminin en hassas kesişme noktalarından biriydi. Bu kez patlayıcı arıza çıkarmadı. Üçüncü kat. "Hayır," dedi Peake, silindiri yere bıraktı ve silahını Lee'ye çevirdi. "Bunu yapamazsın." Lee'nin tabancası hala anavaka nişanlanmıştı. "Sal, itaatsizliğinden bıktım artık," diye tısladı. "Silahını indir." "Lanet olsun Sal, seni askeri mahkemeye çıkaracağım. Seni..." "Üçe kadar sayıp ateş edeceğim. Ciddiyim Jude. Burada durup senin insanları öldürmeye devam etmene izin vermeyeceğim. Şimdi silahını indir. Bir, iki..." Lee gürültüyle içini çekti ve silahı indirdi. "Şimdi mutlu musun?" "Silahını bırak." "Neden bunu konuşup..." "Bırak onu dedim." Lee'nin gözlerini saf bir nefret ifadesi doldurdu. Silah zemine düştü. Anavak Peake'e baktı. "Teşekkürler," dedi ve yan koridora ilerledi. Koridorda kayboldu ve adımları duyulmaz oldu. Lee küfretti. "Merkez komutanlığı kumandanı Judith Lee," dedi Peake resmiyetle. "Seni akli ehliyetin olmaması sebebiyle komutadan alıyorum. Bundan sonra benim emirlerimi izleyeceksin. Eğer..." Gemi korkunç bir salvo yaptı ve öne eğildi. Peake yere düşüp yuvarlandı ve ayağa kalktı. "Silahı neredeydi? Lee neredeydi?" "Sal..." Arkasını döndü. Lee önünde yere çömelmişti. Kadın silahı kavradı ve ona doğrulttu. Peake donup kaldı. "Jude," başını salladı. "Dinle Jude." "Aptal," dedi Lee ve tetiği çekti. Uçuş güvertesi. Crow sallandı, güverte daha da eğilmişti. Shankar'ı taşıyan Super Stallion pervaneleri dönerek önünde duran helikoptere doğru kaydı. Kalkışa geçip kurtulmaya çalışırken motorları kükredi. Crow nefesini tuttu. "Hayır," diye düşündü, "bu olamaz, şimdi değil, kurtarılmaya bu kadar yaklaşmışken değil." İnsanlar yere düşerken ve diğerleri koşarak kaçarken çığlıklar yükseldi. Crow kalabalık tarafından sürüklendi ve sonra dengesini kaybetti. Güverteye kapaklandığında Super Stallion'un diğer helikopterden uzaklaştığını gördü. Kapılarına monte edilmiş makinalı tüfeklerden biri öbür helikopterin kuyruğuna takıldı ve havalanmış araç yan yatmaya başladı. Stallion kontrolden çıkmıştı. Crow ayağa kalktı, panikle koşmaya başladı. Köprü. Buchan'ın gördüklerine inanamıyordu. Aniden rahat kolçakları ve ayaklıkları olan kaptan koltuğuna doğru savrulmuştu. Herkes o koltuğu kıskanırdı. Kaptan Kirk'ün komuta koltuğu, ofis sandalyesi ve bir bar iskemlesi arası bir şeydi. Odanın içinde malzemeler uçuştu. Buchan'ın zorla ayağa kalktı ve tam da Super Stallion'lardan birinin yana yattığını görebileceği anda yan pencereye fırladı. Pencere sıkışmıştı. ''Herkes buraya!'' diye bağırdı. Artık insanlar köprüden kaçıyorlardı ama o kapana kısılan helikopter devrilirken seyretmeye devam etti. Stallion aniden serbest kalarak havaya yükseldi. Buchan'ın yutkundu. Bir an için pilot kontrolü kazanmış gibi görünmüştü. Ama helikopter imkansız bir açıdaydı. Kuyruğu havada dimdik duruyordu. Motorlar daha yüksek bir sesle gürledi ve sonra Super Stallion pervaneleri önde Buchan'a doğru atıldı. 33 tonun üzerindeki ağırlığı ve taşıdığı 9000 litrelik yakıtla helikopter köprüye çakıldı ve adanın ön tarafını alev alev bir cehenneme çevirdi. Bir ateş topu dev yapıyı yaladı ve mobilyaları kavurup monitörleri patlatarak her şeyi kül edip adanın kalbine doğru ilerledi. Uçuş güvertesi. Crow canını kurtarmak için koşarken üstlerine yanan enkaz yağıyordu. Kıç tarafa doğru hızla ilerledi. Independence artık öyle bir eğimdeydi ki kadının yokuş yukarı koşması gerekiyor, bu da nefes darlığına sebep oluyordu. Son birkaç yılda ciğerleri taze havadan çok sigara dumanı çekmişlerdi ve o hep ölümün akciğer kanserinden olacağını düşünmüştü. Asfaltta tökezleyip kaydı. Tekrar ayağa kalktığında adanın ön cephesinin olduğu gibi alevler içinde kaldığını gördü. İkinci helikopter de yanıyordu. İnsanlar güverte boyunca koşuşturuyor, alevler içinde kalmış diğerleri ise yere yığılıyordu. Korkunç bir sahneydi ama Crow için daha da korkuncu, artık batan gemiden kaçabilmek için en ufak bir şansının bile kalmadığını bilmesiydi. Vahşi patlamalar gemiyi sarsarken ateş topları yükseldi. Ardından kulakları sağır eden bir patlama duyuldu ve birkaç metre ötesine kadar uzanmış bir kıvılcım sağanağı başladı. Shankar cehennemin içinde ölmüştü. Bu Crow'un kendisi için istediği bir son değildi. Oraya vardığında ne yapacağına dair hiçbir fikri olmadan kıç tarafa doğru atıldı. Üçüncü kat. Lee küfretti, torpido hala kolunun altındaydı ama ikincisi gözden kaybolmuştu. Ya yan koridora düşmüştü ya da kıça doğru koridorda yuvarlanmaya devam ediyordu. Ve tüm bunların suçlusu lanet olası Peak'ti. Cesedin üzerinden geçerken hala sadece tek bir torpido ile ne yapacağına karar vermeye çalışıyordu. Peki ya elindeki torpido toksini salamazsa ne olacaktı? Gözlerini kısarak geçide baktı. Aniden üzerindeki inanılmaz gümbürtüyü duydu. Bu kez gemi şu ana kadarkilerin hepsinden daha vahşice sarsılmıştı. Geri düştü ve arkasındaki geçide kaydı. Buradan çıkması gerekiyordu. Bu artık görevi tamamlamaktan çıkmıştı. Hayatta kalabilmek için deep flight'a ihtiyacı vardı. Torpido parmaklarının arasından kaydı. Siktir! Onu yakalamaya çalıştı ama torpido daha uzağa yuvarlandı. Eğer patlayıcı dolu olsaydı şimdiye kadar çoktan havaya uçmuş olurdu. Ama onun yerine zeki bir türün kökünü kurutmaya yetecek kadar zehirli sıvıyla doluydu. Kollarını ve bacaklarını gerdi ve birkaç saniye sonra kayması durdu. Ama sanki demir bir sopayla dayak yemiş gibi acı içindeydi. Ayağa kalkmak için duvardan destek aldı ve etrafına bakındı. İkinci torpido da gözden kaybolmuştu. Öfkesinden çığlık atabilirdi. Gemiyi basan suların gürültüsü tehlikeli biçimde yakındı ve yukarıdan gelen çatlayıp kırılma seslerini duyabiliyordu. Çok zamanı kalmamıştı. Hareketsiz durdu. Yanılmıyordu. Etrafı ısınmaya başlamıştı. Şu torpidoları bulması gerekiyordu. Laboratuvar. Patlama laboratuvarı salladığında genç asker elindeki silahla tam arkalarında duruyordu. Hep birlikte suya düştüler. Weaver sudan çıkarken bir büyük patlama daha oldu. Sonra elektrikler kesildi ve karanlıkta kaldılar. ''Zikur!'' diye seslendi. Cevap yoktu. ''Macmillan!'' ''Buradayım.'' Ayakları yere değdi, göğsüne kadar suya batmıştı. Neden şimdi? Neredeyse cesetlerden birini yakalamıştı. Bir şey omzuna değdi ve hızla elini attı. Bir bot ve içinde bir bacak. Karen! Johansson yakınlarda bir yerdeydi. Gözleri azar azar karanlığa alıştı. Birden acil durum ışığı yandı ve laboratuvarı kırmızı bir ışıkla aydınlattı. Johansson'un sudan yükselen kafasını gördü. ''Bu tarafa!'' diye seslendi. ''Yardıma ihtiyacım var!'' Aşağıdan olduğu kadar üstlerinden de boğuk bir gümbürtü geldi. Laboratuvar ısınıyordu. Johansson yanında belirdi. Kim bu? Hiçbir fikrim yok. Sadece onu kaldırmama yardım et. Buradan çıkmamız gerek dedi Macmillan soluk soluğa. Acele edin. Geliyoruz. Acele edin. Weaver'ın gözleri laboratuvarın uzak ucuna takıldı. Soluk mavi bir parıltı. Ve sonra bir ışık çaktı. Cesedi tutan elini sıktı ve suda mücadele ederek kapıya ilerledi. Johansson ölü adamın kolunu tutuyordu. Yoksa bir kadın mıydı? Weaver bunun zavallı Sue olmaması için dua etti. Kenara kaçan kaygan bir şeylere çarptı. Kafası suyun altında kayboldu. Gözleri kocaman açılmış bir şekilde karanlığın içine baktı. Bir şey sinsice ona yaklaşıyordu. Uzun, ışıldayan bir yılan balığına benzer bir nesne. Tehditkar bir şekilde ve hızla üzerine geliyordu. Hayır hayır, yılan balığı değil. Daha çok devasa, başsız bir solucan gibi ve yalnız da değildi. Kafasını sudan çıkardı. Buradan çıkmamız lazım. Johansson cesedi çekiştirdi. Suyun altında bir dokunaç sürüsü belirdi. Macmillan silahını kaldırdı. Weaver ayak bileğinin yanından geçen bir şeyi hissetti. Bir anda duyarga gibi uzantılar vücuduna sarılmıştı ve başına doğru ilerliyorlardı. Onları üzerinden söküp atmaya çalıştı. Sonra Johansson yanına geldi ve parmaklarını dokunaçlara batırarak koparmayı denedi. Ama kadının üzerinden bir anakondayı söküp atmaya çalışsa yeriydi. Varlık Karen'i geriye doğru çekiyordu. Varlık mı? Savaştığı tek bir yaratık değil, milyonlarcasıydı. Milyarlarca ve milyarlarca tek hücreli. ''Onları sökemiyorum.'' dedi Johansson öksürerek. Jöle göğsüne kaydı ve Karen tekrar suya battı. Işıldama artık daha güçlüydü. Dokunaçların en uzak ucundan büyük bir kütle yaklaşıyordu organizmanın ana gövdesi. Kadın yüzeye çıkmak için savaştı. ''Macmillan!'' dedi yutkunarak. Asker silahını kaldırdı. ''Ateş etmenin faydası yok.'' diye bağırdı Johansson. ''İşe yaramaz.'' Bir anda Macmillan sakinleşmiş göründü. Gözünü suda ilerleyen kütleden ayırmadan nişan aldı. ''Ah, bu işe yarayacak.'' dedi. Ateş ettiğinde kesik kesik bir ses oldu. ''Bu her zaman işe yarar.'' Salvo organizmanın kütlesini yardı. Her tarafa su püskürdü. Macmillan bir kez daha ateş etti ve o şey parçalara ayrıldı. Havada jöle topakları uçuştu. Weaver bir anda serbest kaldı. Johansson cesedi tuttu ve ikisi birlikte suda deli gibi ilerlediler. Su seviyesi azaldıkça hızları arttı. Gemi artık iyice eğim almış, suyun çoğu laboratuvarın prova tarafında toplanmıştı. Kapının oradaki zemin neredeyse kuruydu. Aceleyle kaymamaya dikkat ederek su yeniden bileklerine gelene dek yokuş yukarı çıktılar. Cesedi rampaya çıkardılar. Birden Weaver boğuk bir inleme duyduğunu sandı. ''Macmillan!'' Başını kapıdan içeri uzattı. ''Macmillan, neredesin?'' Işıldayan organizma yeniden birleşiyordu. Dokunaçlar ortada görünmüyordu. Yaratık şimdi dümdüz bir kağıt gibiydi. ''Kapıyı kapa!'' diye bağırdı Johansson. ''Hala dışarı çıkabilir. Her yerde su var.'' ''Macmillan!'' Weaver kapının pervazına dayanıp odanın içine baktı ama asker gözden kaybolmuştu. Kurtulamamıştı. İnce parlayan bir dokunaç uzandı. Weaver geri sıçradı ve kapıyı kapatacak düğmeye bastı. Dokunaç öne atıldı ama kapı süratle kapandı. Deneyler. Patlama gemiyi sarstığında Anavak bir yan koridora tırmanıyordu. Artık nefes nefese kalmıştı ve dizi ağrıyordu. Uçak kazasından beri o dizi sorunluydu ve bir de üstüne Vanderbilt tekmelemişti. Havuz güvertesine giden tek yol hangardan gelen bir araç rampasından geçiyordu. Döndü ve araç rampasına ulaşacak yere gelene dek tırmandı. Yükseldikçe hava ısınıyordu. Yukarıda ne olup bitiyordu? Hangarın orada tökezledi ve asansör boşluklarından gelen yoğun kara dumanı gördü. Birden birinin yardım çığlığını duydu. Hangara doğru birkaç adım attı. ''Kimse var mı?'' diye bağırdı. Herhangi bir şey görmek çok zordu. Soluk sarı ışıklar karanlıkta dumana nüfuz etmek için zayıf kalıyordu. Ama şimdi sesi daha net duyabiliyordu. Crow'un sesiydi. ''Sam!'' Anavak yoğun dumanın içine koştu, dinlemek için durdu. Sam! Cevap yoktu. Bir an bekledi, sonra dönerek rampaya koştu. Rampanın artık dik bir kanal olduğunu fark ettiğinde çok geç olmuştu. Bacakları büküldü ve en azından şırıngalardan bir kısmının sağlam kalmasına dua ederken kaydı ve düşüşünü yumuşatan bir su birikintisine devrildi. Titreyerek emekledi ve Weaver'la Johansson'un laboratuvardan çıktıklarını gördü. Havuz güvertesine doğru ilerlerken yanlarında bir ceset taşıyorlardı. Önündeki zemin ince bir su tabakasıyla kaplanmıştı. Tabii ki havuz suyla doluydu ve bu su artık koridorlardan akıyordu. Eğer gemi biraz daha yatarsa bu bölüm tamamen sular altında kalacaktı. Acele etmeleri gerekiyordu. ''Şırıngaları aldım!'' diye bağırdı arkalarından. Johansson geri döndü tam zamanında. ''Yanınızdaki kim?'' Anavak onlara yetişmek için koştu ve cesede baktı. Rubin.
70. ayrımın sonu. Sayfa 732.